bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır.
Küreselleşme ve yeni ekonomik düzen. Profesör Doktor Gülten Kazgan. 1. kaset 1. yüz Altın Kitaplar. 1. basım Ekim 1997. Ses kayıtı tarihi 18.10.2003. Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Okuyan Ebru Şahiner. Yeni ekonomik düzenin getirdiği küresel düzenlemelerin ana teması, La Fontaine'in şu orman masalıyla en özlü biçimde açıklanabilir. Veba orman hayvanlarını kırıp geçirmektedir. Aslan bu duruma çözüm bulmak için bir toplantı düzenler ve bir heyet kurar. Kanısınca ormana vebayı günahkarları cezalandırmak için tanrılar yollamıştır. Eğer herkes günahlarını itiraf eder de en günahkar mahkum edilip tanrılara kurban verilirse o zaman bütün orman yaratıkları vebadan kurtulacaktır. Örneğin aslan acıkınca koyunları ve kendini tutamayıp çobanı da yemiştir. Heyetteki hayvanlar hemen bunun günah sayılamayacağını söylerler. Sonra kaplanlar, ayılar kendi günahlarını açıklarlar. En sona merkep kalır. O da acıkınca bir tapınağın bahçesindeki otları yemiştir. En büyük günahkar olarak merkep mahkum edilir. Tanrılara kurban edilmesi gereken o olacaktır. Her zaman olduğu gibi en güçlü suçlu serbest bırakılırken en zayıf mahkum edilmiştir. Veba dünyanın en zengin ve gelişmiş ülkelerinin oluşturduğu merkezin karlılığındaki düşüştür. Vebanın nedenlerini ve giderme yollarını belirleyen Aslan ABD, ona yağ çekenler de hışmından çekinen diğer ülkelerdir. Tanrıları kurban edilen merkep ise az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin oluşturduğu çevredir. Çevrenin borçları artarken gözlenen fakirleşmeye karşılık merkezin zenginleşmeyi sürdürmesi, vebadan kurtulmaya şimdilik çok etkili bir çözüm bulunamadığını göstermektedir. Küreselleşmenin dünyanın her ülkesine daha yüksek gelir sağladığı bir ortamın yaratılması için hem sermayenin hem emeğin dolaşımı serbest olmalıdır. Yoksa bugünkü koşullara küreselleşme değil, küreselleşme maskesi denir. Giriş. Teknoloji devrimleri ve ekonomik düzen. 1. Üçüncü sanayi devrimi ve iki farklı boyutu. Günümüzde dünya çapında bir değişim rüzgarı esmekte. Çin Halk Cumhuriyeti gibi kıtasal boyuttaki bir devletten küçücük adacıklara, her büyüklükteki ve renkteki ülkeden şirketlere, kurumlara, ailelere kadar topluluklarla bireyler esen değişim rüzgarına ayak uydurmak ve kendilerini 21. yüzyıla hazırlayabilmek için harıl harıl çalışmakta. Bu değişimi algılayarak özümleyip kendini hazırlamaya geçemeyenlere ise dışlanmaya, çağ dışı kalmaya mahkum diye bakılıyor. Değişim rüzgarı aslında iki boyutta esmekti. Bir yanda teknoloji devriminin haberleşmede yarattığı olağanüstü hızlanma ve alan genişlemesi var. Elektroniğin sadece haberleşmede yarattığı devrimle kalmayıp, ekonominin her kesiminde yeni olanaklar ve üretim biçimleri, dünyayı yerleşen deyimiyle küresel köye döndürecek kadar küçültmesi, uzaya açılmada yeni boyutlar eklemesi var. Haberlerin akışı artık sınır tanımıyor. Televizyon ekranlarında, bilgisayar ekranlarında her an neredeyse sınırsız haber kaynakları bireyin karşısına gelebiliyor. Önünde yeni ufuklar açılıyor. Ekonomide yarattığı, topluma getirdiği değişimler ise saymakla biter gibi değil. Kimi meslekler yok olup giderken yenileri doğuyor. Düz emeği robotlar ikame ettikçe vasıfsız emek toplumda giderek güçsüzleşiyor. Oysa yaratıcı emek, yüksek vasıflı emek toplumun üst katlarına tırmanıyor. Devletlerin bilgilenme alanına getirdiği kısıtlar internette haber akışı sınır tanımazken anlamını yitiriyor ve devlet erkinin çaptan düşmesi gibi bir olay ortaya çıkıyor. Bu teknoloji devrimi gerçekten haberleşmeyi çok hızlandırmakta kalmıyor, aynı zamanda küreselleştiriyor. Tıpkı bir küçük köy sakinlerinin köyün her tarafında her an her köylüye ne olup bittiğini bilebilmesi gibi bir durum söz konusu. Küresel köy olayı bunu yaşamasını ve bundan yararlanmasını becerebilenler için ufuk çizgisini çok ileri iten bir olanak. Tabii teknolojinin açtığı bu yeni ufuklar maddesel dünyamızla birlikte düşünce dünyamızı da değiştiriyor. Kuramlar eskiyor. Eski anlayışların yerini yenilerine bırakması gerekiyor. Günümüzde 3. sanayi devrimi diye anılan bu devrimle iç içe geçmiş gibi gözüken ikinci bir değişim boyutu var. Serbest piyasa ekonomisi, serbest dış ticaret, serbest sermaye hareketleri. Bu boyutta gelişmiş, yarı gelişmiş, gelişmemiş ne kadar ülke varsa hepsini kapsamak üzere yola çıktı. Bunun temelinde ise sermayenin her biçimiyle küreselleşme baskısı var. Aynen birinci de olduğu gibi bu da ülke sınırlarını yıkmak amacında. Devletleri küçülterek şirketlerin egemenliğini kurmayı istemekte. Bürokratik her türlü engeli yıkmayı hedef almış. Bütün dünyayı serbestçe kendi kar planlarının uygulama alanı olarak görmekte. Haberleşmede yaşanan teknolojik devrim, Tabii sermayenin akışkan biçimiyle bir yerden diğerine aktarılmasını kolaylaştırdı. Artık milyarlarca dolar tutarındaki fonlar ışık suratiyle bir yerden diğerine gidebiliyor. Dolaysız yatırım olarak hareketinde ise çok sayıda ülkeye yerleştiğinde merkez ile bu sonuncular arasında haberleşme ve eş güdümleme iyice hızlandı ve kolaylaştı. Ancak sermayenin küreselleşmesi haberleşmedeki küreselleşmenin doğal bir sonucu değil. Hatta artık iktisat kuramının kabul ettiği sermaye mallarında içselleşmiş teknoloji anlayışına göre sermayenin küreselleşme baskısı haberleşmedeki devrimin yaratıcısı olmalı. Çünkü karını artırmak için dış pazarlara açılma durumunda kalan sermayenin haberleşmenin hızlanmasına gereksinimi var. Aynı şekilde karlılık için emekten tasarruf edip işsizlik baskısı yaratarak ücret artışlarını bastırmak, sendikaları güçsüzleştirip sosyal hakları kısıtlamak gibi bir amaç dışında robotlaşmanın nedeni olabilir mi? Yeni teknolojinin yaratılışında büyük şirketler başrolü oynadığına göre bugüne dek elektronik alanına yapılan milyarlarca dolarlık Ar-Ge, araştırma geliştirme yatırımı, bu alanda yetiştirilen binlerce beyin başka nasıl izah edilebilir? Üçüncü sanayi devriminin teknolojik boyutuna en büyük katkı ABD'den kaynaklandı. Serbest piyasa ekonomisi serbest sermaye hareketleri akımı da ABD'den kaynaklandı. ABD askeri ve ekonomik gücüyle, teknolojideki önderliğiyle Dünya Bankası'ndan Dünya Ticaret Örgütü'ne, IMF'den Birleşmiş Milletler'e uluslararası kurumlardaki etkinliğiyle küresel boyutta etki yaratabilen bir dünya gücü. Hele önce Doğu Bloku'nun 1989, onu izleyerek SSCB'nin dağılması 1991 ve iki kutuplu eski dünyanın tek kutuplu yeni dünyaya dönüşmesinden sonra tek kutubun zirvesine oturma olanağı ortaya çıktı. Gerçek anlamda küresel boyutta etkiler yaratabilir oldu. Dışa açılma baskısındaki sermayesinin hedefleri ve onun bu hedeflere uygun olarak geliştirdiği teknoloji devrimini devlet gücüyle küresel çapta pazarlayabilme olanaklarına da sahip, aynı olanak serbest piyasa ekonomisi için de geçerli. Bu sonuncuyu hem ideolojik düzlemde hem uluslararası örgütlerdeki etkenliği yoluyla hem doğrudan yarattığı baskılar yoluyla dünyaya kabul ettirebilmesi mümkün olabiliyor. Oysa teknoloji devriminin getirdiği araçları her ülke, her firma ancak kendi kapasitesi ve karlılık hesapları ev verdiği ölçüde kullanabiliyor. Gerçi araçların kullanımını yaymak için beyin yıkama bir yandan, gizli baskılar diğer yandan sürekli devrede. Örneğin insanlar artık okur yazar ve okur yazar değil diye ayrılmıyor da, bilgisayar okur yazarı olan ve olmayan diye ayrılıyor. Ya da daha önce basılı kaynaklar yoluyla ulaşabildiğiniz bilgiler artık diskette ya da internette size iletiliyor. Ama yine de teknoloji devrim araçlarında bireyin seçme özgürlüğü var. Oysa serbest piyasa ekonomisi serbest sermaye ve dış ticaret düzenini benimsemeyen, uluslararası düzlemde uygulanmak üzere ABD öncülüğünde oluşturulan kurallara uymayan ülkelerle şirketler için kredi kısıtlanmasından pazar kısıtlanmasına dek uzanan yaptırımlar söz konusu. Bunları tamamlayan siyasal koşulları da unutmamak gerekiyor. Siyasal rejim olarak demokrasiyi benimseme, insan haklarına riayet, uluslararası çekişmelerin çözümlenmesi yaptırımlardan uzak durmanın başlıca şartları. ABD dünyaya böylece çok farklı iki boyutu içeren küreselleşme olgusunu sanki tek boyutluymuş gibi sunmakta, dünyayı belli bir kalıba sokmaya çalışmakta. Bunu yaparken gelişmiş diğer ülkeleri de yanına alıyor. Kendi sermayeleri ve halkları açısından olumlu gördükleri ölçüde aynı düzeni bunların da benimsemeleri olağan. Ancak çıkarların çatıştığı noktalar hiç de az değil. Tepkiler sürüp giderken önlemler devreye sokuluyor. Buna rağmen sanayileşmiş gelişmiş, bilgi çağına giren sermayesiyle, kültürüyle, para birikimi yoluyla dünya ekonomisine ilişkin kararlarda ABD ile birlikte etkili olan ülkeler takımını bir bütün olarak düşünmek ve bu bütünü merkez diye tanımlamak mümkün. Kararları ve koşulları etkileme gücü olmayıp bunlara sadece boyun eğme durumunda kalan ülkeler takımı ise çevreyi oluşturuyor. 2. Birinci ve ikinci sanayi devrimlerinde benzer ve farklı boyutlar. Teknoloji devrimleri mutlaka serbest piyasa, serbest sermaye ve dış ticaret akımlarıyla birlikte mi devreye girmek zorunda? Eğer bu sorunun cevabı evet ise, ABD'nin baskısıyla başlatılan ve yürüyen küreselleşmenin ikinci boyutuna ve bunun tamamlayıcısı diğer koşullara boyun eğmekten başka çare yok. Cevabın çok basit olmadığı, teknolojik devrimin içinde geliştiği dünya koşullarına bağlı olarak çok farklı siyasal rejimler ve iktisat politikalarıyla birlikte yürüyebildiği birinci ve ikinci sanayi devrimleri incelendiğinde ortaya çıkıyor. 1. Dünya devleti olarak İngiltere ve Birinci Sanayi Devrimi. Birinci Sanayi Devrimi buhar makinesinin 18. yüzyıl sonunda İngiltere'de sanayide uygulanması ve kol gücünün ikamesiyle başlamıştı. Devrim buhar makinesinin demir yollarında ve deniz yollarında uygulamaya girmesiyle 19. yüzyılın ortasında dünya pazarının oluşmasını sağladı. Telgrafın devreye girmesi ve fotoğraf, haberleşmenin hızlanmasını ve haber malzemesinin zenginleşmesini sağlayan yeni buluşlar oldu. İngiltere bunlara öncülük etmekte kalmadı. Aynı zamanda bunları sanayide uygulayarak sanayi devrimiyle olanaklı hale gelen yeni araçları da üretti. İngiltere 17. yüzyıldan itibaren daha sanayi kapitalizmine geçmeden önce adım adım dünyanın orasını burasını fethedip bir imparatorluk kurmaya başlamıştı. Ticari kapitalizm dönemindeki bu fetihler kendi insanlarının katıldığı coğrafi keşiflerle de birlikte gitti. Avustralya, Yeni Zelanda gibi bakir topraklarda Kuzey Amerika'da yerleşmeler yetmedi. Üzerinde güneş batmayan imparatorluk Afrika'da, Pasifik adalarında tam sömürgeleştirilen alanlar ve taştaki pırlanta Hindistan ile bunun çok ötesinde büyüdü. Bu geniş coğrafi alana yayılan imparatorluk, rakipsiz biçimde ucuz ham madde kaynaklarına, ucuz iş gücüne, ucuz gıda maddelerine ulaşmak demekti. İngiltere daha ticari kapitalizm aşamasında büyük sermaye birikimi sağlayabildi. Sanayi devrimini başlatan ülke olması sermaye birikiminden bilimsel icatları bir dizi etkenine kadar borçluysa, ucuz ham maddeler kadar büyük çaplı üretimin elde hazır geniş pazar bulmasına da o kadar borçluydu. De Ricardo, 19. yüzyılın başında karşılaştırmalı üstünlük kuramıyla serbest ticaretin yararlarını savunurken, toprak rantı kuramıyla da soyluların elde tuttukları topraklarda nasıl talep arttıkça çalışmadan rant geliri sağladıklarını gösteriyor. Bir yandan da tahıl ithalinde alınan vergilerin kaldırılmasını savunuyordu. Böyle bir imparatorluk el altındayken serbest ticaret kadar yarar sağlayacak bir diğer politika düşünülemezdi. İngiltere 19. yüzyılın ilk çeyreğinden itibaren serbest dış ticareti sömürge alanının dışına yaymak için başta Çin ve Osmanlı İmparatorluğu olmak üzere yarı sömürgeleştirme siyaseti de izledi. Osmanlı Hukuk Devleti, Hristiyanların azınlık haklarının savunması gibi fevkalade insani ilkelerle giderken, Çin'de Afyon savaşlarıyla aynı amacı gerçekleştirmeye çalışıyordu. İngiltere'nin sanayi gücü ve yayılma siyaseti karşısında Osmanlı gibi dayanma, hatta dünyada ne olup bittiğini tam algılama gücü sınırlı olan devletler, serbest ticarete ve finans kapitale kapılarını açtılar. Oysa dağınık Alman prenslikleri, karşılarındaki tehdidin ciddiyetini fark ettiler. Gümrük Birliği, Zollverein kurarak siyasal birleşme yoluna gittiler. 19. yüzyılın son çeyreğine girmezden önce Bismarck öncülüğünde Alman İmparatorluğunu kurmuşlardı. 1870, ABD ise İngiliz kolonisi olmaktan savaş yoluyla kendisini kurtardıktan sonra 1776, bir de iç savaş yaşamış 1861 ve bütünlüğünü perçinlemişti. Hem Almanya'da hem ABD'de bu dönemde iktisatçılar serbest ticarete karşı çıkıyordu. Birincide Fairlist, ikincide J. Carey, sanayileşebilmek açısından gümrük vergilerinin önemini vurgulamaktan geri kalmadılar. İngiltere serbest ticaretin malların ve sermayenin küre çapında serbestçe dolaşımının savunmasını yapar, pazarları kendisini açmak için her türlü yöntemi ve siyaseti uygulamayı meşru sayarken, dönemin daha güçsüz sayılan ABD ve Almanya gibi ülkeleri buna karşı çıkıyordu. İngiltere'nin oysa hem sanayi devrimini yaratan hem coğrafi keşifleri yapan ülke olarak hele altın para sisteminin yerleştiği asrın son çeyreğinde İngiliz sterlini dünya parası olmayı sürdürürken çekinici hiçbir güç olamazdı. Ancak 19. yüzyılın son çeyreğinde Almanya ve ABD'nin yükselişi İngiltere'nin gücünü sınırlayabildi. Birinci sanayi devriminde İngiltere'nin sahip olduğu olanaklar ve bir dünya gücü olmanın getirdiği konumu istediğini çevreye kabul ettirebilme erki bugün 3. sanayi devrimi yaşanırken ABD'nin sahip olduklarından hiç farklı değil. Tabii ABD'nin günümüzde artık İngiltere'nin geçmişte uyguladığı gunboat diplomasi gibi oyunları devreye sokması pek kolay değil. En azından daha incelmiş dolaylı yöntemleri yeğliyor. Ne var ki ABD günümüzde serbest piyasa, serbest dış ticaret, serbest sermaye hareketleri diye bastırırken geçmişte birinci sanayi devriminde İngiltere'nin yeğlediği iktisat politikalarından hiç farklı olmayan bir düzen talep ediyor. 2. Dünya devleti olmadan gelişen ikinci sanayi devrimi. İkinci sanayi devrimi temelde içten patlamalı motorların icadı ve sanayiye uygulanmasından güç aldı. Ulaştırma haberleşmede devrimci gelişmelerle sürdü. 19. yüzyılın sonu ve 20. yüzyılın başına tarihlenebilen bu icatlar yanında mikropların bulunmasıyla birlikte kimya ilaç sanayindeki gelişmeler 19. yüzyıldaki korkunç salgınların dizginlenmesinde önemli bir adım oldu. Avrupa'da kitlesel eğitim yayıldı. Göreli daha sağlıklı, daha iyi yetişmiş insan gücü ortaya çıktı. Konuya küreselleşme açısından bakıldığında yeni aşamadaki icatların 19. yüzyılda ortaya çıkandan hiç de daha sınırlı olmadığı görülüyor. 20. yüzyılın başında pervaneli uçakların yapımı bunun en önemli aşaması sayılabilir. Düşlerde yaşayan uçma olgusu olanaklı hale gelmişti artık. Karayolları araçlarının devreye sokulmasıysa ulaştırmada yeni bir evreydi. Önce telefon, onu izleyerek radyonun icadı, durağan fotoğrafın filme dönüştürülüp sinemanın icadıysa haberleşmenin yoğunlaşması ve dünyanın küçülmesinde ön planda geldi. İçten patlamalı motorlar sanayide çok daha güçlü makinelerin kullanılmasını mümkün kıldığı gibi birçok tüketim malını da bireyselleştirme imkanı getirmişti. Otomobil bunun başını çekiyordu. Kitlesel tüketime dönük üretim başlamaktaydı. Birinci sanayi devriminden farklı olarak hem gerekli bilimsel keşiflerin yapılmasında hem bunların sanayiye uygulanmasında İngiltere artık ne tek devletti ne de tek başına isteklerini dünyaya dayatacak erk sahibiydi. Almanya, Fransa, ABD aynı ölçüde seslerini duyurabilir olmuşlardı. Çarlık Rusyası'nı uzak doğudaki savaşta yenen Japonya 1905 ise yeni bir gücün yükselmekte olduğuna işaret ediyordu. Her bir aşağı yukarı eşit güçte dünya devleti olunca bunların dünyaya egemenlik kurma yolu serbest piyasa ekonomisi olmadı. Aksine eşitler arası savaş egemenliğin kurulmasında başlıca araca dönüştü. İki Dünya Savaşı ve ikisinin arasındaki Büyük Depresyon dönemi bugün artık felaket yılları 1914-1945 olarak anılmakta. Bu dönemde yeni teknolojilerin yayılması ya da yenilerinin gerçekleştirilmesi hiç durmadı. Hatta savaşlar yeni teknolojik buluşların ve yeni icatların yapılmasında ve yayılmasında etken oldu. Ne var ki hiçbir ülkeden serbest piyasa ekonomisine geçiş ya da serbest dış ticaret istekleri gelmedi. Aksine Büyük Depresyon ile birlikte güdümlü ekonomi, sosyal devlet, işçi haklarının gelişmesi gibi kurumsal dönüşümler kapitalizmin öncüsü ülkelerde olağan sayıldı. Dönem aynı zamanda faşist kanatta ya da komünist kanatta otoriter devlet biçimlerinin yayılmasına tanık oldu. Küreselleşme hiç de yeni bir olay değil. Aslında başlangıcı orta çağdaki o coğrafi keşiflerle önce yerkürenin her yanının tanınmasına kadar uzanıyor. Olayın ilk basamağı bu. İkinci basamağı birinci sanayi devriminden üçüncü basamağı ikinci sanayi devriminden geçiyor. Sermayenin küreselleşmesi anlamında küreselleşme ise birinci sanayi devriminin ürünü. Yeni keşifler ve icatlarla ulaştırma haberleşmeye yeni boyutlar katan ikinci sanayi devrimi döneminde ise sermayenin küreselleşmesi olgusu son buluyor. İlginçtir, finans kapital diye anılan akışkan fonların sermaye piyasalarına serbestçe girip çıkmaları ve sermayenin her biçimiyle ülke sınırlarından içeri ve dışarı serbest hareketleri 2. Dünya Savaşı sonrasında da hemen geri gelmiş değil. Ancak 1970'li yılların ikinci yarısında ileriki bölümlerde incelenecek baskılar sonucu tekrar 19. yüzyılı hatırlatır biçimiyle geri dönüş yaptı. Yani 60 yıllık sürede sermayenin küreselleşmesi baskı altında tutuldu. Yukarıdaki çözümleme gösteriyor ki bilimsel buluşların getirdiği küreselleşme sermayenin küreselleşmesinin başlıca kaynağı ya da dayanağı değil. Bu ikinci yaratan baskılar ayrı. Tabii teknolojik buluşların haberleşme ulaştırma alanında kazandırdığı ivme sermayenin hareketini hızlandırıyor, kolaylaştırıyor. Bu bakımdan zirvedeki devlet olarak ABD'nin bastırdığı piyasaların belirli ve koşulları kendince saptanan biçimle serbestleşmesi için yarattığı ve dünyaya dayattığı baskılar elektronikteki devrimin sağladığı küreselleşmeyle örtüşen ve onun doğal sonucu bir olgu değil. 3. Tek merkezli dünya ve yeni ekonomik düzen. İkinci Dünya Savaşı'ndan en az zararı görürken en çok yararı sağlayan büyük devlet hiç kuşkusuz ABD oldu. Bir yandan 1930'lu yılların sonunda dahi tam atlatamamış olduğu büyük depresyon, savaşın silah sanayiinden her türlü tüketim yatırım malı sanayiine ihracat artışı yoluyla verdiği ivme sayesinde atlatıldı. Ayrıca güçlü bir büyüme baskısı ortaya çıktı. Bu da yeni teknolojik buluşlara kaynaklık etti. Buna Avrupa'daki faşist rejimlerden Musevi kökenli olduğu ya da rejimlerin ideolojisiyle bağdaşmadığı için kaçan bilim adamları eklendi. Einstein, Oppenheimer, von Braun gibi ünlü bilimciler buluşların gerektirdiği beyin kaynaklarını sağladı. Savaş aynı zamanda savaşa katılan Avrupa kadar diğer bölgelerdeki müttefik ülkelerin altın stoklarını, ithalatı finanse edebilmek için ABD'ye kaydırmıştı. Savaşın baskısıyla yaratılan yeni buluşlarsa sayılamayacak kadar çoktu. Atom çekirdeğinin parçalanmasından sentetiklerin yapımına, tarımda melez mısır tohumundan harekat programlama tekniklerine kadar uzanan bir çizgide yenilikler ABD'den kaynaklandı. Savaş ayrıca ABD'yi bütün dünyanın başlıca besin maddesi sağlayıcısına dönüştürmüştü. ABD aynı zamanda savaş sonrası dünyasının düzenini kuracak yeni örgütlerin kurulmasında öncülük etti. Dünyanın karar alma sistemini daha demokratik bir çizgiye götürür gibiydi. Birleşmiş Milletler'den IMF ve Dünya Bankası'na, o zamanki ismiyle IBRD, Uluslararası Yeniden Yapılanma ve Kalkınma Bankası, GATTA kadar yeni uluslararası örgütler 1940'lı yıllarda kurulurken, bir yandan da Avrupa'nın İngiltere, Fransa, Belçika, Hollanda gibi büyük sömürgeci devletlerinin sömürgelerini tasfiye etmesine ve savaşta yenik düşen Almanya, İtalya, Japonya gibi otoriter devletlerin demokrasiyi rejim olarak benimsemesine öncülük etti. Savaştan önce İngiltere, Fransa, Almanya, Japonya, SSCB, İtalya her biri ayrı ayrı kendi çizgisinde ABD'den bağımsız davranabildiği halde, savaş bu ülkelerin her birini yıkıma götürürken ABD'yi tek güç merkezi haline getirmişti. Dolar ise Bretton Woods sistemi ile altına dayalı altın dolar sistemi tek anahtar para olarak yükselebilmişti. Kısacası savaş ABD'yi 19. yüzyılın başındaki İngiltere gibi neredeyse üzerinde güneş batmayan imparatorluğa döndürmüştü. Dünyanın tek ve en güçlü devleti olan ABD, bundan güç alarak serbest piyasa ekonomisinin kendisinin koyacağı koşullarda uygulanmasını istiyordu. Türkiye gibi savaş sonrasında iyice yoksullaşmış, geri kalmış dünya ülkeleri dahi bu koşulların dışında değildi. Ne var ki 1950'li yıllarda bu kez soğuk savaşın dünyayı ikiye bölmesi işleri güçleştirdi. Üstelik bu dönemde merkezi planlı sosyalist ülkelerin ekonomide büyük başarılar sağladığı görülüyordu. Çin SSCB'ye ilave olarak 1949'dan itibaren Uzak Doğu'da Mao önderliğinde yeni denemelere girerken, Doğu Avrupa'da bir dizi ülke merkezi planlı ekonomik sistemi uyguluyordu. İki merkezde dünya oluşmuştu. ABD 1. Sanayi Devrimi'nde İngiltere'nin sahip olduğu bütün koşullara sahipken, bu dönemde serbest piyasanın kendisine sağlayacağı avantajlardan pek yararlanamadı. Komünizm tehdidinin varlığı sadece dünya ikiye bölündüğü için bunu engelliyor değildi. Bir yandan merkezi planlı rejimlerin bu dönemde sağladığı başarılar yıkılan Avrupa'da, başta Fransa ve İtalya'da komünist partileri güçlendirmişti. Öte yandan sömürgelikten yeni kurtulan bir dizi az gelişmiş ülke, kapitalizm karşısında farklı bir sistem arayışına girmişti. Oysa Batı Avrupa'nın SSCB etkenliğinin dışında kalması kadar, Soğuk Savaş'ta başarı için çok sayıda az gelişmiş ülkenin Batı kampında kalması da önemliydi. İşte Soğuk Savaş koşulları bu kez serbest piyasanın önündeki başlıca engel oldu. 1930'lu yıllarda serbest piyasa ekonomisinin çökmesi, yüksek oranlı işsizlik ve yoksulluğun ABD, Avrupa ve deniz aşırı topraklarda yayılmasını başlattığı sosyal devlet anlayışı 1970'li yılların başına dek devam etti. 19. yüzyılın vahşi kapitalizmi iyice denetim altında tutuldu. Piyasa ekonomisi yanında yol gösterici planlama ile gelişmekte olan ülkelerin kalkınmasına destek geldi. Sermaye hareketleri her biçimiyle denetime alınmış, finans kapital olgusunu baş kaldırmasına olanak verilmemişti. Sermaye, üretken yatırımlar yoluyla kar edebildiği bir sürece sokulmuştu. Serbest piyasa, sınırsız sermaye hareketleriyle birlikte yürüyen vahşi kapitalizm, sosyal devlet tarafından dizginlenebiliyor, böylece Batı blokunda en azından SSCB yanlısı olabilecek komünist faaliyetler dizginleniyordu. Ekonomik sistemlerin kapitalizm ile sosyalizmin giderek birbirine yaklaştığı yolundaki kuramlar bu dönemde türetildi. Ne var ki bu iki kutuplu dünyada devam edemedi. ABD ile silah yarışında geri kalmamak için SSCB ve çevresindeki ülkelerin yapmak zorunda olduğu ağır silahlanma harcamaları tüketim mallarında kıtlıklar yaratırken, giderek daha iyi eğitim görmüş halk kitlelerinin artan talepleriyle ciddi çelişkiler doğuruyordu.